Ayrım 11, sayfa 115. Çakal, Frederick Forsyth. 6. kısım. Viktor Kowalski'ye gönderilen mektup ertesi sabah Roma'ya vardı. Her günkü gibi postaneye uğrayıp mektupları alan dev yapılı adam otelin holünü geçerken hademe çocuklardan biri ona seslendi. Signor, per favore. Dipnot bayım, lütfen. Her zamanki somurtuk yüzüyle döndü baktı. İtalyanı tanımıyordu, bunda şaşılacak bir yan da yoktu. Ağır adımlarla asansöre yürüdüğü sürece onun varlığını hiç fark etmemişti. Genç çocuk elinde bir mektupla Kowalski'nin yanına yaklaştı. E una lettera, signore, per un signor Kowalski. No conosco questo signor, e forse un francese. Dipnot, bir mektup bayı Bay Kowalski adına, kendisini tanımıyoruz, Fransız olmalı. Kowalski bu İtalyanca sözlerden bir şey anlamadı ama ne kadar kötü söylenirse söylensin, kendi adını tanıdı. Mektubu genç çocuğun elinden koparırcasına alıp zarfın üzerindeki bir şey, adı ve adresi inceledi. Otelde başka adla kalıyordu. Hiçbir şey okumadığından bir Paris gazetesinin 5 gün önce verdiği haberde başta gelen 3 OAS sorumlusunun şimdi otelin en üst katında yaşadığını bildirdiğinden habersizdi. Kendi görüşüne göre bulunduğu yeri kimse bilemezdi. Yine de mektup merakını uyandırmıştı. Pek sık mektup almazdı. Bütün basit insanlar gibi adına bir mektup gelmesi onun için önemli bir olaydı. Sanki yalnız Kowalski bu sorunu çözebilirmiş gibi güven dolu bakışlarla kendisini süzüp konuşan İtalyanın sözlerinden otelde çalışanların hiçbirinin bu adda bir müşteri tanımadıkları ve çaresiz kaldıkları için kendisine başvurdukları sonucuna vardı. Kowalski genç çocuğa baktı. Peki sorarım dedi gurur dolu bir sesle. İtalyanın alnı şaşkınlıkla karışmaya devam ediyordu. ''Sormak, sormak'' diye tekrarladı Kowalski yukarıyı göstererek. ''Ah si'' dedi İtalyan içi rahatlayarak. ''Prego signor, tante grazie.'' Dipnot anladım bayım, çok teşekkürler. Minnetini bir süre el kol hareketiyle gösteren İtalyan'dan ayrılıp asansöre bindi. 7. katta dışarı çıktığında elinde otomatik tabancasıyla küçük masasının ardında dikilen nöbetçi muhafızla burun buruna geldi. Bir saniye bakıştılar. Sonra muhafız emniyeti kapadı ve tabancasını cebine attı. Kowalski'nin asansörde yalnız olduğunu anlamıştı. Kapının üzerindeki kırmızı ışık asansörün 7. kata çıktığını gösterdikçe aynı şey tekrarlanırdı. Bu ilk muhafızdan başka koridorun öbür ucundaki yangın merdiveninin kapısı önünde bir ikinci, merdiven başında da bir üçüncü muhafız bulunurdu. Otel yönetiminin haberi olmadan bu iki merdivende tuzaklar kurulmuştu. Tuzaklar ancak asansörü denetlemekle görevli birinci muhafızın masasının altındaki düğmeye basmakla işlemez hale getiriliyordu. Gündüz vardiyasında görevli olanların dördüncüsü şeflerin yerleştiği 9. katın tepesindeki damda bekliyordu. Ama bir saldırı anında gece işini bitirdikten sonra odalarında uyuyan ve gerektiğinde birkaç saniye içinde harekete geçebilecek olan 3 kişi daha vardı. 8. katta asansörün kapıları dışarıdan açılacak şekilde ayarlanmıştı. Ama ışığın asansörün 9. kata çıktığını göstermesi herkesin harekete hazır hale gelmesine yetiyordu. Bu olay ancak bir kere başlarına gelmiş, elinde yiyecek tepsisi bulunan bir hademe yanlışlıkla 9. katın düğmesine basmıştı. Bir daha da bu tür yanlışlıkları tekrarlamaktan hemen vazgeçirilmişti. Birinci nöbetçi mektupların geldiğini telefonla üst kata bildirdi. Sonra da Kowalski'ye yukarı çıkabileceğini işaret etti. Eski onbaşı adına gelen mektubu iç cebine indirmişti bile. Şeflerinin mektupları sol bileğine zincirle bağlı madeni bir muhafazanın içindeydi. Zincirle madeni muhafazanın kilitlerini açan anahtar yalnızca şazanedeydi. Az sonra OAS yetkilisi albay iki kilidi de açıyor ve Kowalski akşama doğru asansör nöbetini devralmadan önce kestirmek üzere odasına çekiliyordu. Odasına kapanır kapanmaz yatağın üzerine oturdu ve mektubu açtı. Gözü önce imzaya gitti. Şaşkınlıkla Kovacs adını okudu. Kendisi okumakta ne kadar güçlük çekiyorsa, yazmak için aynı ölçüde zorlanan bir yıldır görmediği Kovacs ne isteyebilirdi? Epey uğraşarak mektubu okumaya koyuldu. Kovacs önce bir dostunun yüksek sesle okuduğu gazete haberinden Chazane, Montclair ve Casson'un Roma'daki otelde gizlendiklerini o gün öğrendiğini bildiriyordu. Eski dostu Kovacs'in de yanlarında olduğunu tahmin edip bu mektubun eline varacağı umuduyla rastgele yazıyordu. Ardından Fransa'daki durumu, polis denetiminin sıkılaştığını, özel işlerin, başka bir deyimle çeşitli soygunların gerçekleştirilmesinde rastlanan tehlikelerin gitgide arttığını belirten birkaç paragraf geliyordu. Sonunda Kovacs birkaç hafta önce Michel'e rastladığını söylüyordu. Michel de Joshua'ya rastladığını, küçük Sylvie'nin hastalandığını ondan öğrendiğini bildirmişti. Sylvie'nin hastalığı kanla ilgili löse bilmem neydi işte. Ama Kovacs kızın yakında iyileşeceğini umduğunu, Victor'un meraklanmaması gerektiğini belirtiyordu. Oysa Kovacs'ki meraklanmıştı. Hatta küçük Sylvie'nin hastalandığını öğrenmek çok meraklanmasına yol açmıştı. Şiddet dolu geçen 36 yıllık hayatı boyunca pek az şey Victor Kovacs'in yüreğine dokunabilmişti. Almanlar Polonya'yı işgal ettiklerinde 12 yaşındaydı. Annesiyle babası bir kara vagona bindirilip götürüldüğünde de 13'ündeydi. Katedralin ardındaki Almanlarla dolu otelde ablasının ne yaptığını daha o çağda biliyordu. Partizanlara katılacak yaşa gelmişti. İlk Alman'ı öldürdüğünde 15'indeydi. 2 yıl sonra da Ruslar göründü. Ama annesiyle babası Ruslardan her zaman korkmuş, nefret etmiş, Polonyalılara yaptıkları şeyler konusunda korkunç hikayeler anlatmışlardı. O da hemen sonraları komiserin emriyle kurşuna dizilen partizanlardan ayrılmış, izi sürülen bir hayvan gibi Çekoslovakya yönünde batıya doğru kaçmıştı. Ardından Avusturya'ya bir mülteci kampına düşmüştü. Polonya dilinden başka şey konuşmayan cılız yeni yetme savaş sonrası Avrupa'sında çok görülen savunmasız ve bitik yaratıklardan biri haline geliyordu. Ama Amerikalıların verdiği yiyecekler sayesinde gücünü topladı. 1946 yılının bir ilkbahar gecesi kamptan kaçtı, otostopla İtalya'ya geçti. Oradan da kampta rastladı ve Fransızca bilen bir başka Polonyalıyla Fransa'ya, Marsilya'da bir gece bir mağazaya girdi. Kendisini yakalayan mağaza sahibini öldürüp yeniden kaçmak zorunda kaldı. Arkadaşı tek kurtuluş yolunun yabancılar lejyonuna girmesi olduğunu söyledikten sonra yanından ayrıldı. Ertesi sabah istek fişini doldurup polis daha Marsilya'da soruşturmaya başlamadan kendini Sidi Bel Abbes'le buldu. Marsilya limanı o sıralar Amerika'dan yollanan yiyeceklerin ulaştığı önemli bir transit merkeziydi. Bu yiyecekleri elde etmek için de cinayet işlenmesi olağandı. Sonraki birkaç gün içinde şüpheli kimse bulunamayınca dosya kapatıldı. Ama Kovacs bunu öğrendiğinde lejyona çoktan katılmıştı. Yaşı 19'du ve başlangıçta eskiler uzun boyuna rağmen ona küçük adam diyorlardı. Sonraları nasıl adam öldürebileceğini gösterdi onlara. Kendisine Kovacs demeye başladılar. Çin Hindi'nde geçirdiği 6 yıl ondaki son ahlak dengesini de yıkmıştı. Oradan da Cezayir'e gönderilecekti. Ama bu arada Marsilya yakınındaki bir kampta 6 ay süren bir eğitim gördü. O sıra Doklar Mahallesi'ndeki barların birinde pezevengiyle başı derde giren ufacık tefecik ama dik kafalı orospu Jüli ile tanıştı. Kovacs tek yumrukta herifi 6 metrelik tezgahın öbür ucuna yolladı. Çene kemiği kırılan pezevenk 10 saat kendine gelemedi. Dev yapılı lejyon askeri Jüli'nin hoşuna gitmişti. Aylar boyu Kovacs geceleri onun koruyuculuğunu yaptı. İşinden sonra eski limandaki köhne evine kadar götürdü. Bir gün Jüli göbek aldığını fark etti ve Kovacs'a çocuğun kendisinden olduğunu söyledi. Belki canı çektiğinden Kovacs orospuya inandı. Jüli ayrıca çocuğu istemediğini ve başından atmanın yollarını bilen ihtiyar bir kadın tanıdığını da söyledi. Kovacs onu fena dövdü. Çocuğu aldırırsa öldüreceğini söyleyip gözdağı verdi. 3 ay sonra Cezayir'e dönmesi gerekiyordu. Bu arada kendisi gibi Polonyalı olan ve Polak Jojo diye bilinen Çin Hindistan'dan Fransa'ya sakat döndüğünde tekerlekli arabasıyla garda yiyecek satan bir Şendul'la işi pişirip yaşamaya başlayan Lejyon'un eskilerinden Jerzy Gribowski adlı biriyle tanışmıştı. Akşam çalışmadığı zamanlar yakındaki kışlalarda yaşayan lejyon askerlerinin doldurduğu barlara uğrar ve onlarla eski günlerden söz ederdi. Bunların çoğu genç, onun Çin Hindinden, Turan'dan ayrılmasından sonra lejyona katılanlardı. Sonra bir gece Kowalski ile tanıştı. Çocuk konusunda soru sormak için Kowalski Jojo'ya dönmüştü. Jojo da kendisiyle aynı fikirdeydi. İkisi de bir zamanlar kiliseye devam etmişlerdi.
''Çocuğu aldırmak istiyor.'' dedi Victor.
''Kaltak'' karşılığını verdi Jojo.
''Tam bir kaltak'' diye onu destekledi Victor.
Efkarlı bakışlarını barın ardındaki aynaya dikip içmeye devam ettiler.
''Zavallı çocuğa böyle bir şey yapmak doğru değil.'' dedi Victor.
''Ne diyorsun?'' diye onayladı Jojo.
Biraz düşünen Victor ekledi. ''Hiç çocuğum olmadı.''
''Benim de.'' karşılığını verdi Jojo.
Gün doğarken zil zurna sarhoş bir plan yaptılar ve aldıkları kararı sarhoşların tantanalı hareketleriyle ıslattılar. Ertesi sabah Jojo verdiği sözü hatırladı ama haberi karısına nasıl ileteceğini bir türlü kestiremiyordu. Bunu yapabilmesi için 3 gün uğraşması gerekti. 2-3 üstü kapalı imadan sonra bir gece yatakta ona her şeyi anlattı. Karısının bu habere çok sevinmesi onu şaşırttı. Gerekli tedbirleri aldılar. Eğitimi biten Victor bir üst rütbeye geçerek yeni savaşa başlayan binbaşı Şazane'ye katılmak üzere Cezayir'e döndü. Marsilya'da Jojo ve karısı gözdağıyla pohpohlamayı sürdürüp Julie'yi izlemeye koyuldular. Victor yola çıktığında Julie 4 aylık hamileydi ve çocuğu aldırması için artık çok geç olmuştu. Julie 1955 yılının sonlarında mavi gözlü ve altın saçlı bir kız çocuğu doğurdu. Jojo ve karısı Julie'nin yardımıyla evlat edinme işlemlerini kanuna uygun olarak yaptılar. Julie eski hayatına döndü, Jojo ile karısı artık bir kız çocukları olduğunu Victor'a yazdılar. Kışlasındaki Kowalski bundan garip bir sevinç duydu ama kimseye sözünü etmedi. O güne kadar edinebildiği her şeyi elinden almışlardı. Yine de 3 yıl sonra Cezayir dağlarında bir temizlik hareketine girişmeden önce birliğin papazı vasiyetname yapmak isteyip istemediğini sordu. Böyle bir şey aklına gelmemişti. Hiçbir şeyi olmayan eline geçen parayı 40 yılda bir aldığı izinlerde uğradığı barlarla batakhanelerde harcayan Victor, papazın üstelemesi ve yardımıyla vasiyetname düzenlemeye karar verdi. Vasiyetnamesinde de bütün varını yoğunu Marsilya'da yaşayan eski lejyon askeri Joseph Grisbowski'nin kızına bıraktığını belirtti. Dolayısıyla bu belgenin bir suretiyle birlikte Paris'teki Milli Savunma Bakanlığı arşivleri de vardı sonunda. Güvenlik örgütünde görevli ajanlar, Büne ve Konstantin şehirlerinde hüküm süren cinayet dalgası ile ilgili soruşturmaları sırasında Kowalski'nin adına rastladılar. Bu dosyada birçok benzeriyle birlikte çıkarıldı ve eylem bölümünün başındaki Albay Roland'ın dikkatini çekti. Ziyaret edilen Gribowski'ler bütün hikayeyi anlattılar. Kowalski bunu hiç öğrenemedi. Kızını hayatı boyunca 2 kere gördü. İlki 1957 yılında baldırına bir kurşun yiyip nekahet dönemi Marsilya'da geçirdiği sıra. İkincisi de 1960'da savaş divanında tanık olarak ifade vermek üzere Yarbay Şazane ile birlikte yine aynı şehre döndüğünde. İlkinde kızı 2 yaşındaydı, ikincisinde de 4,5. Kowalski kolları Jojo ile karısına aldığı armağanlar ve Silvi'nin oyuncak paketleriyle dolu olarak geldi. Çocukla dev yapılı Victor amcası çok iyi anlaşıyorlardı. Ama çocuğun varlığından kimseye, Şazane'ye bile söz etmedi. Şimdi de Löse işte bilmem neye yakalanmıştı ve Kowalski içini vuran bu gizli huzursuzluğa karşı bir şey yapamıyordu. Öğle yemeğinden sonra 9. kata çıkıp mektupların konduğu madeni muhafazayı bileğine taktırdı. Şahzane Fransa'dan önce ki ay Kasson'a bağlı aydutların balka soygunları sonucu elde ettikleri paranın tutarıyla ilgili bilgi verecek önemli bir mektup bekliyor. Kowalski'nin öğleden sonra gelecek mektupları alması için postaneye dönmesini istiyordu.
Lose işte bilmem ne işte nedir acaba diye sordu birden onbaşı.
Zinciri bileğine kilitlemekle meşgul bulunan Şahzane şaşkınlıkla başını kaldırdı.
''Neden söz ediyorsun?'' diye sordu.
''Bir kan hastalığıymış.'' dedi Kowalski.
Odanın öbür ucunda elindeki dergiyi okuyan Kasson gülmeye koyuldu.
''Lösemi demek istiyorsun?''
''Her neyse, bu hastalık nedir acaba?''
''Bir çeşit kanser.'' dedi Kasson. ''Kan kanseri.''
Kowalski önünde duran Şahzane'ye baktı. Sivillere güvenmezdi.
''Doktorlar bu hastalığı geçirebilirler mi albayım?''
''Hayır Kowalski, bu hastalığa yakalanan ölür, tedavisi yoktur. Neden sordun?''
''Hiç.'' diye mırıldandı Kowalski. ''Bir yerde okumuştum da.''
Ve çıktı gitti. Şahzane günlük emirler dışında bir şey okumayan muhafızının bir kitapta bu söze rastlamasına şaştıysa da şaşkınlığını göstermedi. Olay da kısa sürede aklından çıktı. Çünkü öğleden sonra gelen postada beklediği mektup vardı. Bu mektup OAS'nin İsviçre'de açtırdığı çeşitli banka hesaplarında 250 bin dolar kadar bir paranın toplandığını bildiriyordu. Habere çok sevinen Şahzane çeşitli banka müdürlerine mektup yazıp bu paranın kiralık katilin hesabına geçirilmesini bildirmek üzere masasının başına oturdu. Paranın geri kalan bölümü içinde telaşlandığı yoktu. De Gaulle temizlendi ve OAS'yi başlangıçta paraca destekleyen aşırı sağcı sanayici ve bankacılar hemen paranın üstünü tamamlamak için koşarlardı. Bankacılara yazdığı mektupları bitirince metni Kasson'a gösterdi. O da hemen bir takım itirazlarda bulundu. Üçünün de İngiliz'e, Paris'te başkanın gittiği yerler ve çevresindeki güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesi konusunda devamlı bilgi sağlayacak birini bulmaya söz verdiklerini hatırlattı. Bu kaynak katil için hayati bir önem taşıyabilirdi. Herhalde taşıyacaktı da. Bu dönemde paranın İsviçre Bankası'na nakledildiğini ona bildirmekle daha çabuk harekete geçme cesaretini vermiş olabilirlerdi. Darbeyi vuracağı anı kendi seçerek ama işin birkaç gün daha uzaması herhalde durumu değiştirmeyecekti. Buna karşılık katile verilecek bilgilerde bir takım boşluklar olması planının kesinlikle başarısızlığa uğramasına yol açabilecekti. Kasson o sabah Paris'teki başlıca adamının yolladığı mektuptan De Gaulle'ün yakın çevresinden biriyle bir ajanı arasında bağlantı kurulmasının başarıldığını öğrenmişti. Ajanın işe yarar bilgiler edinebilmesi için birkaç gün daha beklemek gerekiyordu. Dolayısıyla Kasson katile işin başarıya ulaşmasında büyük önemi olan bilgileri alabileceği bir telefon numarası bildireceği ana kadar bankacılara verilecek talimatı ertelemek uygun düşmez miydi? Şahzane uzun uzun düşündükten sonra Kasson'un görüşlerini kabul etmek zorunda kaldı. Ama aslında bu tartışma, bu hiçbir şeyi rastlantıya bırakmama tasası ve tedbirleri gecikmişti. Artık hiçbir şey çakalın programını değiştiremezdi. Harekete geçeceği günü seçmiş ve matematikçi düzenliliğiyle hazırlıklara girişmişti. Boğucu Roma gecesinin karanlığında dama oturmuş, iri karaltısı havalandırmaya bağlı bacanın daha uzun olan gölgesine karışmış, eli 45'lik kol tabancasının tetiğindeki Kowalski, Marsilya'da Löse, bilmem ne adında bir kan hastalığından yatan küçük kız için üzülüp duruyordu. Güneşin doğmasına pek az kala aklına bir şey geldi. Jojo'yu son gördüğünde eski lejyon askerinin bir telefon almaktan söz ettiğini hatırladı.
11. ayrımın sonu. Sayfa 124.